Yerel seçimin yönü.
Yön Radyo'dan mutlu günler efendim. Ben Filiz Atıcı. Yerel seçimin yönü programıyla karşınızdayız. 31 Mart yerel seçimler öncesinde adaylarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Çalışmalarını ve projelerini konuşmak için. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Adayı Sayın Hakan Bahçetepe. Hoş geldiniz efendim.
Merhabalar. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yön Radyo çalışanlarının herkese başarılar dilerim.
Çok teşekkürler. Biz de size hayırlı olsun diyelim adaylığınız ve çalışmalarınıza kolaylıklar dileyelim şimdiden. Ve sizi tanıyarak başlayalım. Kimdir Hakan Bahçetepe?
Benim ailem 1950'li yıllardan Erzincan'dan Gazipaşa'ya gelmiş bir ailenin ferdiyim ben. Hı hı. 1955 yılından beri Gazipaşa'nın meydanında ticaretle uğraşıyoruz. Hem hayatımızı orada geçindiriyoruz. Yani yaklaşık 70-75 yıldır Gazipaşa'nın meydanında yaşıyoruz. Babam orada esnaflık yaptı. Dayılarım orada esnaflık yapıyor. Hı hı. Hala devam ediyoruz. Hı hı. Çocukluğumuz orada geçti. Ben babamın yanında çalıştım. Hem lisede hem üniversite okurken babamın yanında çalışıyordum. Hı hı. Bizim Gazipaşa ilçemiz çok keyifli bir ilçe, çok renkli bir ilçe. Allah nasip ederse bu seçimlerden sonra ilçemizin biraz kent vizyonunu değiştirmek istiyoruz. Muhasebe finans mezunuyum. Hı hı. Yüksek lisansım işletme üstüne. Hem üniversitedeyken gençlik kollarına ben başladım aslında partimize çalışmaya. Hı hı. 2008-2009 yılında katıldım. Partimizin gençlik kollarına çalışmaya başladıktan sonra çeşitli görevlerde bulundum. Mahalle birim başkanlığı yaptım, gençlik kollarına çalıştım, il gençlik kolları başkan yardımcılığı yaptım. 2017 yılında il başkan yardımcılığı yaptım. 2019'un sonunda ilçe başkanı seçildim. 2024'e kadar 5 yıl boyunca ilçe başkanlığı görevini yürüttüm.
Evet. Peki şimdi de Gazi Osman Paşa'yı yönetmeye talipsiniz. Evet. Çocukluğunuz orada geçmiş, evet. Orada büyümüşsünüz. Dolayısıyla hakimsiniz, evet. Gazi Osman Paşa'nın sorunlarına. Biraz ilçeyi tanıyalım mı? Yani Gazi Osman Paşa nasıl bir yer? Nasıl bir
ilçe? Gazi Osman Paşa 1963'e kadar Göktepe adıyla anılıyor aslında. Eyüp'e bağlı, Rami ilçesine bağlı bir Göktürk adında bir semt olarak geçiyor. İlçenin en eski yerleşim merkezi şu anki Bağlarbaşı ve Küçükköy Meydanı. Yani Gazipaşa Meydan ve Küçükköy Meydanı diye tabir ettiğimiz, tanımladığımız yere 1950'li yıllarda göçmen ailelerimiz geliyor. Hı-hı. Onlar yerleşiyor. 1963 yılında ise Göktürk'ten Plevne kahramanımız Gazipaşa'ya atfen Gazipaşa ilçesini alıyor 1963 yılında. Hı-hı. Tabii 16 mahallemiz var. 16 mahalle giderek gelişiyor, büyüyor. Şu an geldiğimiz konu noktada 345 bin işte seçmeni var. 485 bin nüfusu olan bir ilçe haline geldi.
Hı hı, kalabalık bir ilçe. Peki şimdi temel sorunları neler? Yani siz hani belediye başkanı olduğumda en öncelikle Gazi Osman Paşa'da yapmam gereken şudur dediğiniz sorunlar neler?
Şu an Gazipaşa İstanbul'da en çok yoğun olan kentsel dönüşüm bölgesi. Yani kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe Gazi Osman Paşa ilçesi. Hı hı. Yaklaşık 16 mahallesinin...
Başlamış bir süreç mi var orada şu anda?
Başlamış süreç var 2013 yılından beri. Hı hı. Ama tabiri caizse kaplumbağa hızıyla gidiyor. Hı hı. Vatandaş evini veriyor. Proje 3 yıl sonra başlıyor. 4. 5. yılda bitiyor. Hala evini verip dairesini alamayanlar, yerini alamayan vatandaşlarımız var. Bunlar kirada oturuyorlar. Enflasyon yüksek, hayat pahalılığı yüksek. Hı hı. Aldıkları maaş tabii bakanlık bir kısım destek veriyor. Önce 2250 idi, şimdi 5400 TL'ye çıktı ama takdir edersiniz ki ev kiraları 15-20 bin lira. Evet. İnsanlar kendi yerlerini 8-10 yıl önce vermişler. Hala yerlerini alamıyorlar. Kazandıkları maaşın %70'ini kiraya verip mağdur oluyorlar.
Dolayısıyla bu kendisi... Parsel bazlı dönüşümlerden söz ediyoruz.
Parsel bazlı dönüşüm Gazipaşa'da şu an yok. Hı hı. Daha çok ada bazlı. Yaklaşık 16 mahallemizin 12'sinde başlayan bir kentsel dönüşüm süreci var. Hı hı. Şu an ilçe belediyesinin bitirdiği tek bir proje var. Sarıgöl Kent Konutları. Tabii mesele sadece yüksek katlı bina yapmak, daire yapmak değil aslında kentsel dönüşümde. Örneğin 200 gece konduyla anlaşma yapıp 2000 daire yapmak bir kent yönetimi için iyi bir şey değil. Hı hı. Çünkü vatandaşların orada bir tarihi var, kültürü var. Siz o insanların 100 metrekare, 150 metrekare gece kondulu bahçesini alıyorsunuz. Karşılığında 50 metrekare, 60 metrekare daire veriyorsunuz. Bu insanların orada bir yaşamları var, kültürü var, komşuluk ilişkileri var, anıları var. Ve Yani 150 metrekare bahçeli yerini alıyorsunuz, 60 metrekare daire veriyorsunuz, üstüne bir de bankaya borçlandırıyorsunuz. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bir işin bu tarafı var. Bir de kent yönetimi açısından ilçemize bir yükü var. O da şöyle, siz 200 gecekonduyla anlaşma yapıp 2000 daire yaptığınızda blok sayısı artıyor, daire sayısı artıyor. Dolayısıyla bu arttıkça yeşil alan miktarı azalıyor. İçine okulu yapmıyorsun, kreşi yapmıyorsun, sağlık ocağını yapmıyorsun, camiyi yapmıyorsun.
Otoparkı
fazla daire çıktığı için dışarıdan nüfus geliyor, trafik oluşturuyor, altyapı sorunu oluşturuyor. Yani bir belediyenin kentsel dönüşüm planlarken yeşil alanı koruyacak, okulu koruyacak, kreşi koruyacak, sağlık ocağını koruyacak. Çünkü çocuklarımız o yapılan kentsel dönüşüm alanın içine yapılmadığı zaman okul, mevcut okuldaki nüfuslar artıyor. Bu sefer hizmetin kalitesi düşüyor.
Tabii.
Sağlık ocağında bir hekim 50 hasta bakması gereken 150 hasta bakıyor. Yani hizmet kalitesi düşüyor aslında. Bunları
aslında bütün alanları etkileyen bir şey
tabii
oluyor
ki.
Yani.
Trafik, altyapı sorunları da ayrı. Galatasaraypaşa ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 0.64 metrekare.
Çok düşük.
Yani bu masadan daha küçük.
Evet.
İlçe belediyesinin en büyük beceriksizliği bu. Sadece yıkıyor, bina yapmaya çalışıyor ama mesela Yeni Doğan'da Pazarıçi Mahallesi'nde daha başlayan proje yok. Özellikle Pazarıçi Mahallesi'nde yıkılıp metruk bir şekilde kalan bir sürü bina var. Bu metruk alanlar insanların hayatını olumsuz etki yapıyor. İşte içinde başka gece taciz olayları oluyor, sosyal sorunlar oluyor. Yani oraları bile yıkamamışsın. Yani 2013'te başlamış, 2024'e gelmişiz. Elle tutulur kent yönetimini rahatlatacak herhangi bir donat alanı bile yok. Dolayısıyla biz kentsel dönüşümü bir hak kaybı olmadan, yani metrekaresini küçültmeden, onların orada komşuluk ilişkilerini, anılarını kaybetmeden normal yaşamlarını sürdürmeleri önceliğimiz. Bankaya borçlandırmadan bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. 3, yeşil alanı, sosyal donat alanı, parkı, okulu, kreşi, camisi, sağlık ocağı olacak. O kentteki herkesi rahatlatacak bir donatı alanıyla kentsel dönüşümü tasarlıyoruz, düşünüyoruz. Bizim Kiptaş böyle yapıyor. Diğer CHP'li Beşiktaş Belediye'miz olsun, Beylikdüzü Belediye'miz olsun, diğer CHP'li belediyeler olsun. Biz hep önce vatandaşın yerinde kalmasını, bankaya borçlanmadan ve sosyal donat alanlarıyla onların gündelik hayatını kolaylaştıracak bir metotla kentsel dönüşümü düşünüyoruz.
Riskli bina konusunda nasıl?
Şöyle, Galatasaraypaşa'da 1980 öncesi 12.100 bina var. 1982.000 arası 8.000 bina var. Yani toplamda 2000 öncesi 21.000 bina civarında bir bina stoğumuz var. Bunların çoğu bitişik nizam. 4 katlı, 5 katlı, 6 katlı. Biliyorsunuz Kiptaş elinden geldiğince bu deprem tarama testlerini yapıyor.
Evet.
Bizim Galatasaraypaşa Belediyesi'nin daha kendi belediyesinin bünyesinde deprem tarama testi ekibi kuramadı. Dolayısıyla biz kazandığımızda öncelikli olarak bu 21.000 binanın, bina stoğumuzun deprem tarama testlerini yaptıktan sonra bir yeni imar planı hazırlamamız gerekiyor. Hem deprem hazırlık, deprem toplanma alanları, şu an Galatasaraypaşa'da statlar yıkılıyor. Deprem toplamalı alan olarak da kullanılıyor statlarımız.
Evet.
Dolayısıyla Galatasaraypaşa Belediyesi Yıldız Tabya Stadı'nı yıktı. Galatasaraypaşa Stadı'nı yıktı. Şimdi Küçükköy Spor Kulübü'nün stadını yıkmaya çalışıyor.
Belediye gibi var.
Şu an Yıldız Tabya Stadı yıkıldı. Üstüne konut yaptı. Yani aslında Galatasaraypaşa'nın, ilçemizin sporla ilgili geçmişi çok köklü.
Evet, evet.
Futbolcular yetiştirmiş, sporcular yetiştirmiş bir ilçe Galatasaraypaşa. Maalesef Yıldız Tabya Stadı'mızı kaybettik. Galatasaraypaşa stadımızı kaybettik. Şimdi Küçükköy stadımızı kaybetmek üzereyiz. İtiraz ettik, durdurduk. Galatasaraypaşa stadının yıkıldığı yere ilçe belediyesi ve iktidar büyükşehirde, yani Büyükşehir Belediyesi'ni AK Parti yönetirken başka bir proje koymuştu ortaya. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu cuma günü orada bir açılış yaptı. Biz kazandıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin oranın projesini değiştirdik. Üstü 30 bin metrekare yeşil alan, basket sahası, voleybol sahası, içinde kreş, yüzme havuzu, jimnastik salonu, kütüphanesi olan çok amaçlı bir tesisi Galatasaraypaşa'ya kazandırdı Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani bu aslında kente bakış açısıyla duyarlılığı ilgili bir şey. Birisi stat yıkıp bina yapıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı yüzme havuzu yapıyor, jimnastik salonu yapıyor. Galatasaraypaşa yapılan geçen hafta cuma günü açtığımız o tesis, inanın ki 39 ilçede Gazipaşa ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek.
Tabii ve, bir de öyle bir avantajı var. Sadece ilçede yaşayanları
tabii
değil.
Tabii Bayrampaşa civardaki... yararlanacak, Sultan Gazi yararlanacak, Eyüp Sultan yararlanacak, Gazipaşa'nın 16 mahallesi yararlanacak. Yani kadınlarımızın, çocuklarımızın gidip yürüyüş yapabileceği bir alanı yoktu. Gazipaşalı vatandaşlar hafta sonları Bayrampaşa Adapark'a gidiyorlar ya da Sultan Gazi Kent Ormanı'na gidiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı o tesis sayesinde hem üstünde yürüyüş parkuru olan, iki tane basket sahası olan, voleybol sahası olan, kadınlarımızın çocuklarını getireceği park alanı, yüzme havuzu, jimnastik salonu, yüzme havuzu var, kütüphanemiz var. YouTuber odası var, sanat atölyesi var. Yani gerçekten çok
büyük bir kompleks o zaman.
Orası bakın göreceksiniz 5-6 ay sonra İstanbul'da ilçemizi cazibe merkezi haline getirecek. Allah nasip ederse Büyükşehir İlçe Belediyesi'ni kazandıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımızla koordineli çalışıp ilçemizdeki bu yatırımları daha fazla arttıracağız.
Evet, peki. Kentsel dönüşümle ilgili vizyonunuz bu. Siz şu anda yapılanın sadece hani bina yıkıp çok fazla bina yapıp onunla beraber de bütün alanların olumsuz etkilendiği bir proje süreç olduğunu söylüyorsunuz.
Ve kesinlikle vatandaşlarımızı bankaya borçlandırmadan metrekare bazında da hak kaybı olmadan bir süreci
başlatacağız.
Tabii
vatandaşın da böyle endişeleri var yani biraz belediyeye de güvenmesi gerekiyor. Bu kentsel dönüşüm sürecinde müteahhitle de baş başa bırakmamak gerekiyor. Yani her anlamda müdahil olması gerekiyor belediyenin de. Peki ulaşım konusunda Gazi Osman Paşa'da durum ne şu anda? Siz hani rahatlatmak için nasıl bir çözüm
planlıyorsunuz? Tabii Gazi Osman Paşa'da ulaşımla ilgili özellikle meydan dediğimiz Salih Paşa, Ordu Caddesi ve Küçüköyoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde çok inanılmaz bir trafik oluyor. Tabii bu trafiği özellikle yer altına almak, battı çıktılarla yer altına almamız lazım. Ama bunun ötesinde belediyenin eliyle ne yapılabilir?
Evet.
Bu ilk söylediğim biraz proje bazında. Bunlara çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Yer altına nasıl alabiliriz diye. Ama onun ötesinde hali hazırda çok hızlı hareket edebileceğimiz ikili parklanmalar var. Hatta üçlü parklanmalar var. Yani iki şeritli yollarımız, ana caddelerimiz yanlış parklanmalardan dolayı tek şeride düşüyor. Yağmur yağdığı zaman akşam çıkış saatlerinde, iş saatlerinde çok inanılmaz bir trafik oluyor. Orada belediye...
Orada da otopark sorunu var. Olduğunu görüyoruz.
O var
değil mi?
Tabii,
yani
tabii.
Onu da konuşuyoruz.
Yani orada çok hızlı ve ivedi şekilde zabıta birimlerimizi daha efektif, daha hızlı, daha koordineli yapıp o hatalı parklanmaların önüne geçeceğiz. Özellikle okul çıkış saatlerine velilerimizin bir tedirginliği var trafikle ilgili. Çünkü bazı okullarımızın çıkışı direkt ana caddeye, trafiğin olduğu yere veli buluşu şey oluyor. Veliler çok yoğun bir şekilde birikiyor okulun önünde çocuklarını almak için.
Evet.
Yine orada çok hızlı bir zabıta denetimi gerçekleştireceğiz. Hem hatalı parklanmaları hem okulun çıkışındaki zabıta ekiplerimizi daha efektif kılarak oradaki trafikleri şey yapacağız, rahatlatacağız.
Rahatlatacaksınız. Evet. Mahalleler arası mesela mahalleden mahalleye geçişlerde bir sorun oluyor mu ulaşım konusunda?
Ya şöyle, bizim ilçemizin tabii öncelikle ihtiyaçlarından bir tanesi otopark. Büyükşehir Belediye Başkanımız Karadeniz Mahallesi'ne Mehmet Niyazi Özdemir Parkı'nı kazandırdı. Altına da katlı otopark yaptı. Hürriyet Mahallesi'nde Poligon Parkı diye tabir ettiğimiz eski ismiyle. Şimdi orada muhtarlık binası var ve altında yine otoparkımız var. İspark'a ait. Bu cuma günü geçen hafta cuma günü açtığımız çok amaçlı tesisin altında da bir otoparkımız var. Bunların hepsini vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Niye? Akşamları vatandaşımız işten geldikten sonra sokağında yer bulmak için saatlerce tur atıyor. Hiç değilse bir nebze bunları rahatlatmak istiyoruz. Kazandığımızda da bu sayıları arttıracağız. Otopark sayılarını arttıracağız.
Evet, peki. Şimdi Gazi Osman Paşa bildiğim kadarıyla genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçe. Gençlere yönelik projeleriniz neler? Onları da dinleyelim sizden.
Şimdi öncelikli olarak biz gençlerimizi, tabii kütüphaneler çok önemli. Ben kütüphaneleri çok önemsiyorum. Ama gençlerimizi sadece kütüphaneleri hapsederen ders çalışma makinesi olarak gören bir siyasetçi değilim açıkçası. Biz Gazipaşa Belediyesi'nin gençlik meclisini siyasetten arındırıp, partizanlıktan arındırıp gençleri dünyayla buluşturan, bilimle, kültürle, sanatla buluşturan bir atılım yapmak istiyoruz. Bu nedir, ne demektir detayıyla? Şöyle, başarılı öğrencilerimizi yurt dışına göndermeliyiz. Oradaki yerel yönetimler süreçlerini görmeleri lazım. Yerel yönetimlerle gençler arasında nasıl bir diyalog olduğunu görmeleri lazım. Ya da siyasetin dışında yerel yönetimlerin o dünyadaki işte Brüksel'de olsun, Amsterdam'da olsun yerel yönetimlerin kendi bölgelerine gençler için ne yapıyor, kadınlar için ne yapıyor, çocuklar için ne yapıyor, yaşlılar için ne yapıyor, böyle bir entelektüel birikimi onların aracılığıyla Gazonpaşa'ya getirmeyi düşünüyoruz. Ve Gençlik Meclisi'nden çıkacak bu fikir kulüpleri, belediye başkan yardımcılıklarımız, belediye başkanlığımız bünyesinde bir proje haline getirmek istiyoruz. Burada bizim en büyük kaynağımız, belediyemizin, ilçemizin gelişimi açısından elde edeceğimiz en büyük birikim gençlerin yurt dışından bize getireceği entelektüel bilgi. Şu an Gazonpaşa'nın en çok ihtiyacı olan gençlerin ilçemizde kalıp, İstanbul'da kalıp, Türkiye'de kalıp bu entelektüel birikimle yerel yönetimlere müdahale etmesini istiyoruz. Dolayısıyla ben sadece gençleri kütüphanelerde ders çalışan makine olarak görmüyorum, robot olarak görmüyorum. Onları her alanda, yani matematikte olsun, coğrafyada olsun, fizikte olsun, kültür sanat alanında olsun, bilimde olsun, birçok alanda geliştirebilecek bir fikir kulübünü ve Gazonpaşa Belediyesi'ni kuracağımız Gençlik Meclisi'nde karar alma mekanizmaların içinde var olmalarını çok önemsiyorum.
Peki siz saha çalışmanızda gençlerle konuştuğunuzda mesela sorunları mutlaka dile getiriyorlardır. İstedikleri vardır, talepleri vardır.
Gençlerimizin tabi bu biraz da aslında genel politika ile ilgili, yani yerel yönetimlerin imkanlarıyla tabi bu cevabını vereceğimiz imkanları yaratmak zorundayız, oluşturmak zorundayız ama genel politikadan kaynaklı gençlerimiz çok ülke sınırları içerisinde bir gelecek planı kuramıyorlar. Bunu çok üzüntüyle karşılıyorum. Hem bazısı işte iş bulma sebebiyle, bazısı ekonomik kaygıyla üniversiteyi bitirdikten sonra birçok gencimizin hayali yurt dışına gidip yabancı dilini geliştirip orada bir iş hayatı kurmak. Dolayısıyla bizim bunu hem Gazonpaşa'da, İstanbul'da ve Türkiye'de tutmamız lazım bu birikimi. Bununla ilgili tabii hem genel siyasetin ve yerel yönetimlerin çok koordineli olması lazım. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz üniversite öğrencilerine çok ciddi oranda bir burs veriyor.
Evet.
Biz de Büyükşehir İlçe Belediyesi'ni, Gazonpaşa Belediyesi'ni kazandığımızda hem üniversiteye giden öğrencilerimize ve Gazonpaşa Meydanı'nda olsun, Küçükköy Meydanı'nda olsun kurs merkezlerine gelen, üniversiteye hazırlık kurslarına gelen dershane öğrencilerimize, lise öğrencilerimize, esnaflarımızla beraber bir işbirliği yapacağız. Bir proje geliştiriyoruz, bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılımın adı Öğrenciye Projesi. Bu projede işbirliği yaptığımız esnaflarla Gazonpaşa'da okuyan üniversite hazırlık öğrencileri ve üniversite öğrencileri bizim işbirliği yaptığımız esnaflarda yemek yiyip onların ödemelerinin bir kısmını, %50'sini Gazonpaşa Belediyesi aracılığıyla karşılayacağız.
Evet. Üniversite öğrencisi olmayan gençlik işsizlik konusunda sıkıntı yaşıyor mu Gazi Osman Paşa'da?
Yaşıyor tabii. Çünkü gençlerin ve kadınların istihdamını artıracak bir yatırım yok ilçe belediyesi tarafından. Dolayısıyla onlar da başka ilçelerde çalışmaya zorlanıyorlar. Çalışan var, çalışmayan var. Dolayısıyla böyle bir karamsar bir tablo var Gazonpaşa genelinde. İnşallah Gazonpaşa Belediyesi'nin bütçesini, bakın Gazonpaşa Belediyesi'nin 2,5 milyar TL yıllık bütçesi var. Belediyenin bütçesi yanlış yönetildiği için bankalara 35 milyon civarında faiz ödemişler 2023 yılında. Bu parayı daha efektif ve doğru yönetebiliriz. Bizim kadromuz liyakatlı bir kadro. Bu kadroyu daha doğru yönetip, belediyeyi daha doğru yönetip kadromuzla beraber bu bankalara olan faizi düşürüp bu parayı gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın yararlanacağı bir bütçe haline getirmek en büyük hedefimiz.
Evet. Peki kadınlarla devam edelim o zaman. Kadınlarla ilgili projeleriniz neler? Gazi Osman Paşa'da nasıl bir kadın profili var? İstihdama katılıyorlar mı? İşte çocuklarını kreşlere gönderebiliyorlar mı? Sizin çözüm önerileriniz neler?
Bakın çok uzun yıllar İstanbul'u AK Parti yönetti. Gazonpaşa'yı da AK Parti yönetiyor. Üzülerek söylüyorum, AK Parti döneminde Gazonpaşa sınırları içerisinde açılan tek bir kreş yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu 5 yılda 4 tane kreş açtı.
Gazi Osman Paşa'da 4 kreş açıldı.
Barbaros'ta açtı. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde açtı. Mevlana'da 5000 kişilik Halit Kıvanç Stadı yaptık. Altına bir kreş açtık. Geçen hafta Cuma günü Yaşam Merkezi yaptık. Gazonpaşa Meydanı, az önce bahsettiğim tesisin adı Yaşam Merkezi. Onun içine bir kreş yaptık. Bir de inşaatı devam eden Karadeniz Mahallesi'nde bir kreşimiz daha var. 5 yılda 4 kreş yaptık. AK Parti 30 yılı aşkın süredir İstanbul'u yönetti. Gazonpaşa'da tek bir kreşleri yok. Yetmedi, Küçükköy Meydanı'nda öğrenci yurdu açtık. Erkek öğrenci yurdu. Onu da Büyükşehir Belediye Başkanımız açtı. 370 kapasiteli erkek öğrenci yurdu. iktidar tarafından yapılmış bir tane de öğrenci yurdu yok. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız 5 yılda 4 kreş, bir tane 5000 kişilik stat, jimnastik salonu, yüzme havuzu, öğrenci yurtları açtı. Gaziantep'te yapılmamış yatırımı yaptı. 5 yıl boyunca. Tabii biz hedefimiz az önce bahsettiğim 2,5 milyar TL'lik bütçeyle öğrencilerimize de yardımcı olmak istiyoruz. Sporculara yardımcı olmak istiyoruz. Muhtarlarımıza, spor kulüplerimize. Çünkü belediyemizin bütçesi var, parası var. Bu para sadece yola, kaldırma, asfalta gitmemeli.
Evet.
Doğrudan ailelerin yararlanabileceği bir bütçe haline gelmesi lazım. Tabii bana soruyorlar en büyük projen nedir? Ben elimden geldiğince işte öğrenciyle ilgili anlatıyorum, kadınla ilgili anlatıyorum. Birazdan kadınlara geleceğiz. Evet. Gaziantep'te güzergahından geçen bir uygulama planı hazır olan bir metro projesi var. Geçen gün esnaf ziyareti yaptığımda bir hanımefendi yolumu çevirdi. En büyük projeniz ne diye sordu. Anlattım. Metro projesini anlattım. Kadınlara anlattım. Kreşi anlattım. Döndü dedi ki yarın dedi ben çocuğumun beslenme çantasını ne koyacağım Hakan Bey dedi.
Evet, evet.
Şimdi bu sorudan sonra tabii bu projeler de çok önemli. Yerel yönetimlerin amacı vatandaşın gündelik hayatını kolaylaştırma anlayışına cevap veren bir mekanizma yerel yönetimler.
Tabii.
Dolayısıyla biz bu belediyenin bütçesiyle ilkokul öğrencilerimizin beslenme çantasına, geliri düşük ailelerimizin çocuklarına, öğrencilere bir saat önce, sabahçılara bir gün önce beslenme çantası teslim etmeyi düşünüyoruz. Bunu Beylikdüzü Belediyesi yapıyor mesela. Bu belediyenin bütçesiyle biz de yapmak istiyoruz. Hı hı. Geliri düşük ailelerimizin çocuklarının beslenme çantasına uzmanlar ekibinden, kuracağımız uzman ekip tarafından kalori hesabı yaparak mutlak surette o beslenme çantalarını teslim edeceğiz. Kadınlarımızla ilgili şu an 4 tane kreşimiz var ama Gaziantep Belediyesi o kadar beceriksiz yönetiyor ki kadın istihdamını arttıracak tek projeleri yok. Bakın 2019 yılında ilçe belediye başkanı engelsiz yaşam merkezi yapacağım dedi, yapamadı. Spor vadisi yapacağım dedi, yapamadı. Millet kıraathanesi yapacağım dedi, yapamadı. Küçükköy meydan sanat merkezi ve nikah sarayı yapacağım dedi, yapamadı. Dolayısıyla bu yapamadıklarından dolayı kadınlarımız evine hapsoldu ya da dışarıda çalışan kadınlarımız da iş ev arasında mekik dokuyor. Hafta sonları onların sosyalleşebileceği alanlar tesis edemedi ilçe belediyesi. Biz kazandığımızda 4 kreşimiz var. 12 kreş daha açacağız diğer mahallelere. Hı-hı. Orada mutlak surette kadın istihdamını çok önemsiyoruz ve arttıracağız. Onun dışında Küçükköy meydanda yapacağımız kültür sanat merkezinde kadınlarımızın el emeğiyle ortaya çıktığı ürünler için onlara bir alan tesis edeceğiz. Sadece orada o ürünleri satmayacaklar. Aynı zamanda online satabilecekleri online satabilecekleri ürünleri, eğitim de onlara vereceğiz. Yani kadınlarımızın biz anne çocuk kulüpleri kuracağız, kuracağımız tesisler içinde. Annelerimiz bazen çocuklarını bir saat, iki saat bırakacakları yer arıyorlar, komşularına evet. bırakıyorlar. Evet. Belediyenin bünyesinde bu anne çocuk kulüpleri aracılığıyla çocuklarını saatlik olarak bırakabilecekleri yerleri de inşa edeceğiz. Kültür sanat merkezleri içinde, kreşler içinde. Kadınlarımızı önemsiyoruz. Hem kreşler aracılığıyla kadın istihdamını artıracağız. Hı-hı. Kadın emeğini çok önemsiyoruz. Kadın emeğini sergileyebilecekleri alanları tesis edeceğiz. Kültür sanat merkezinde, Gaziantep meydanda, Küçükköy meydanda. Bunların online eğitimlerini vereceğiz. Ve anne çocuk kulüpleriyle annelerin çocuklarını saatlik olarak bırakabilecekleri yerleri inşa edeceğiz.
Evet. Gayet güzel. Kadınlara yönelik projeleriniz bunlar. Peki Gazi Osman Paşa'da okulların durumunu da merak ediyorum. Aslında pek çok ilçede mesela eğitim anlamında sorunlar var. Okulların kalabalık olması. İşte siz az önce çocuklara beslenme konusunda destek paketleri açıkladınız. Nedir okullardaki durum ve yani yerel yönetimler ne yapmalı bu noktada? Siz nasıl?
Gazi Osman Paşa'da 50 civarında okulumuz var.
Hı hı.
Tabii bu okulların bütçesi kısmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok cüzi oranda geliyor. Daha çok okul aile birlikleri üstünden bağış sistemiyle dönüyor.
Evet.
Bizim okullarımızla ilgili en büyük projemiz şu. Hı hı. Şimdi bazı okul müdürlerimize görüştüğümüz zaman özellikle temizlik personelinin azlığı, kapıdaki güvenlik personelinin azlığından şikayet ediyorlar. Çünkü okullar bir dağılıyor 1500 tane öğrenci. 1000 tane de velinin geldiğini düşünüyorum. Bir okulun çıkışına nereden baksanız 2000-2500 evet. kişi oluyor.
Hı hı.
Ve bir tane iki tane güvenlik yetmiyor. Zabıta denetimi yetersiz. Biz belediyenin bünyesinden bu okullarımıza, nüfusu fazla olan okullarımızı biliyoruz. Oralara hem temizlik personeli, kat görevlisi statüsünde bir görevli vereceğiz. Hem de mutlak surette yine belediyemiz tarafından bir güvenlik görevlisi vereceğiz.
Hı hı, evet. Tekrar merhabalar, Yön Radyo'dasınız. Yerel seçimin yönü programı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Adayı Sayın Hakan Bahçetepe ile konuşuyoruz. Projelerini anlatmaya devam ediyor Sayın Bahçetepe. İsterseniz emeklilerle devam edelim. Onlara yönelik projeleriniz neler, sorunları neler Gazi Osman Paşa'da?
Ya tabii şimdi yüksek enflasyon ve alım gücünün düşüklüğünden kaynaklı en çok ezilen kesim, zorlanan kesim emekliler. Ya bugün yaşadığımız durumda en düşük ev kirası 15-20 bin lira. Emekli vatandaşlarımız 10 bin lira maaş alıyor. Yani bu enflasyonun altında en çok ezilen kesimler emekliler. Biz Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin bütçesinden emekliler için kaynak ayırmak istiyoruz ki ayıracağız. Hazırladığımız bir programımız var, Semt Kart adında. Emekli vatandaşlarımız bu semt kartı alıp Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden bizim işbirliği yaptığımız esnaflardan indirimli olarak yararlanıp alışveriş yapacaklar. Çünkü yani emeklerimizi gerçekten korumamız lazım. Yaş almışlarımızı korumamız lazım. Onlar bizim bir değerimiz, geleceğimizi aydınlatan büyüklerimiz ama bugün baktığımız zaman parklarda oturuyorlar, çay içmekte zorlanıyorlar.
Sosyal hayata çok katılamıyorlar.
Sosyal hayata katılamıyorlar. Bugün üzülerek söylüyorum, Büyükşehir Belediye Başkanımızın kent lokantasına gidip yemek yemek zorunda kalıyorlar. Evet. Orada 4 çeşit yemek 40 lira. Büyük bir ilçede yemek yemek, bir restoranda yemek yemek en az 300-400 lira. Hem onların sosyal hayatını kolaylaştıracak, ev ekonomilerine katkı sunacak olarak tasarladığım bir semt kart projemiz var. Bu semt kartı Gaziosmanpaşa'da oturan emeklerimize verip onların gündelik hayatına, ev ekonomilerine katkı sunacak bir durumla onları sosyal hayatın içinde entegre edeceğiz. Dolayısıyla biz belediyemizin bütçesini çok efektif yönetmeliyiz. Bakın Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 2,5 milyarlık bütçesinin 1 milyar TL'si borçlu. Ve çoğu yatırım yola, kaldırma, asfalta gidiyor. Biz diyoruz bu para emekliye gitsin, kadınlara gitsin, ev hanımlarına gitsin, ilkokul öğrencilerine beslenme çantası olarak gitsin, muhtarlarımıza gitsin, spor kulüplerimize gitsin. Biz dolayısıyla ya bugün Gaziosmanpaşa'da muhtarlar personelsiz çalışıyor. Muhtarlarımızın belirleyeceği bir kişiyi belediyemiz tarafından istihdam edeceğiz. Spor kulüplerimizin aile ve nakdi ihtiyaçları var. Onları mutlak surette karşılamayız. Yani bizim belediyenin bütçesiyle toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir bütçe haline getirmeliyiz. Burada emeklerimizi unutmayacağız. Emeklilerimize semt kart adında bir kartı tesis edip onların sosyal hayatını kolaylaştıracağız.
Bir de tabii evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımız oluyor. Onlar
orada tabii çeşitli mekanizmaları kuruyoruz. Mevcutta da olanlar var. Büyükşehir Belediyesi'nde katkısı var. Onların evde sağlık hizmetlerini aplikasyon üstünden sağlayabilecekleri bir yazılımla geliştiriyoruz. Mevcut olan hizmetler var. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri var. Ama bunu biraz daha geliştirip onların evde sağlık hizmetlerini kolaylaştıracak. Mobil araba olabilir, çeşitli doktor hizmetleriyle beraber onları geliştireceğiz.
Evet. Kültür sanat alanında ne gibi projeleriniz var? Bu da ilçenin havasını değiştirmesi açısından önemli bir etken.
Kültür sanatı biraz gençlikle ilgili anlattığım için onun için biraz daha anlatayım, açayım.
Evet lütfen.
Yani Gaziosmanpaşa'daki gençlerimizin gerçekten kütüphanenin dışına gidecek bir yeri yok. Sosyal hayatın hiçbir alanda da görülmüyorlar. Onların çeşitli sanat etkinlikleri oluyor. Ben bazen sokağımdan çıkarken duvarlarda mesela grafiti görüyorum.
Evet.
Onların o eğitimi alacak ya da başka gençlere o eğitimi verecek yerleri tasarlamamız lazım. Sokakta hip hop tarzı etkinliklerini yapan gençlerimiz var. Onlara alan sağlamamız lazım. Yeni yaptığımız şeyde yaşam merkezi, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yaşam merkezinde var ama kayakla ilgilenen şeyler oluyor. Kaykayla ilgilenen gençlerimiz oluyor. Onların yerleriyle ilgili sıkıntılar var. Ama asıl sıkıntı gençlerimizin dünyayla buluşmaması. Sadece kütüphaneye gidip ders çalışan robot haline gelmesinden ben çok rahatsızım. O yüzden bu kültür sanat faaliyetlerini Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde oluşturacağımız gençlik meclisi üstünden aslında tasarlayacağız, geliştireceğiz. Ama mutlak surette tiyatroyla, sinemayla, bakın şu an Gaziosmanpaşa'da sinema salonumuz yok.
Evet, onu soracağım. Bir tiyatro salonu var şehir tiyatrolarının.
Büyükşehir Belediyesi'nin var. Ama sinema salonumuz kapandı. Mutlak surette Gaziosmanpaşalı gençleri sinemayla tekrardan buluşturacağız. Kültür sanat alanının bütün etkinliklerinde, tiyatro olsun, sinema olsun.
Müzeler olabilir.
Şöyle bir projemiz var. 7 bölge 7 müze diye bir projemiz var. Gazionpaşa'da çok etnik kimlik var. Yani Trabzonlu hemşerilerimiz de var, Siirtli hemşerilerimiz var, Kastamonlu hemşerilerimiz var, Rizeli var,
evet.
Göçmenler var, Sinoplular var. Yani Gazionpaşa yaşam noktasına demografik anlamda çok renkli.
Hı hı.
7 bölge 7 müze diye bir projemiz var. O vatandaşlarımızın, o kimliklerin kendi yöresel imkanlarını, yöresel ürünlerini, yöresel kültürlerini tanıtabileceği, hemşeriler bir araya gelebileceği, o duyguları tekrardan orada yaşayabileceği bir tesiste, adını da 7 bölge 7 müze verdik. Orada hem yöresel ürünlerini, aynı zamanda yöresel kültürlerini yaşatabileceği, Çankırılı hemşerilerimiz olsun, Erzincanlı hemşerilerimiz olsun, orada yöresel kültürlerimizi canlı tutabileceği, yeni genç nesille buluşturabileceği bir alanı tesis edip adını da 7 bölge 7 müze verdik. Orada vatandaşlarımıza o tesiste hizmet edeceğiz.
Belirlediniz mi,
evet,
alanı?
Evet, belirledik.
Evet.
O vardı sanırım burada.
Evet. Son derece önemli bir proje, evet. Tabii dediğiniz gibi demografik olarak farklı kesimleri barındıran bir ilçe Gazi Osman Paşa. Hepsinin kendine has kültürü var, yemekleri var, yaşam tarzları var. Dolayısıyla o müzeler ilgi çekiyor elbette. Alanı da belirledik diyorsunuz,
evet,
şimdiden.
Evet.
Peki sokak hayvanları konusu da tabii önemli. Aslında İstanbul'un da sıklıkla gündeminde olan bir konu. Çeşitli de görüşler var,
evet.
Sokak hayvanları ile hani ne yapılması gerektiği konusunda. Sizin bakış açınız ne?
Şimdi bu sokak hayvanları ile ilgili bir kere hayvan haklarını ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine odaklanan bütün kuruluşlarla işbirliği yapacağız. Veterinerlik fakülteleriyle koordinasyon sağlamalıyız. Onun dışında bizim en çok önemsediğimiz konu sahipli hayvanlarımızın kuduz aşısı. Bunlar ücrete tabi. Vatandaşımız,
evet,
bunda zorlanıyor.
Evet.
Aşısının, yani yanlış bilmiyorsam, 850 bin TL.
Hı
hı. Genel muayene ücreti çıkıyor 4000-5000 lira civarında. Bunların hepsini belediye bünyesinde bir toparlayacağız. Sahipli hayvanlarımızın aşısını belediye bünyesinde karşılayacağız. Ödemesini belediyemiz yapacak. Genel sağlıklarını, muayenelerini mobil arabalarla evlerinde yapacağız. Onun dışında çok aktif bir kayıp bulunma servisini oluşturmak istiyoruz.
Hı hı.
Çünkü bununla ilgili de çok ciddi şekilde mesaj alıyoruz. Vatandaşımızdan geri dönüş alıyoruz. Yine komşularımızla işbirliği yaparak, biliyorsunuz, komşularımız kapıların önlerine yem koyuyorlar hem sokak hayvanları için. Biz burada komşularımızla bir sıkı koordinasyon kurup,
hı-hı,
onların belirleyeceği istasyonlarda beslenme yerleri kurmak istiyoruz. Sokak başı olur, başka bir alanda olabilir, merkezi bir yerde olabilir. Ama buradaki biz komşularımızı çok önemsiyoruz. Çünkü bu konuda çok ciddi bir duyarlılık var. Sokak hayvanları ile ilgili çocukların, komşuların özellikle pandemiden sonra onların yaşamlarını kolaylaştırmak gibi yerel yönetimlerin asli bir görevi de olduğunu,
evet,
hatırladık. Dolayısıyla biz orada komşularımızdan aldığımız geri bildirimlerle beraber belirleyeceğimiz lokasyonlarda beslenme istasyonları, onun ötesinde kayıp bulunma servisi ve özellikle çok yüksek maliyet olan muayene ücretini ve aşı ücretlerini belediyemiz bünyesinde karşılayacağız.
Evet. Peki Hakan Bey, projelerinize ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Hepsinden
yani
söz etmiş olduk.
Bir kısmını söyledim, evet, çoğunu söyledim.
Evet, hani vurgulamak istediğiniz bir nokta varsa, yok, alayım. Biraz çalışmalarınızdan da bahsetmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda tabii AKP tarafından yönetilen bir,
evet,
belediyeden söz ediyoruz. Bu seçim döneminde Cumhuriyet Halk Partisi alabilecek mi diye.
Kazanacağız.
Şunu da söyleyeyim, nasıl bir çalışma stratejisi yürütüyorsunuz acaba?
Şöyle, tabii ben 5 yıl boyunca ilçe başkanlığı yaptım Gazi Osman Paşa'da.
Evet.
Akabinde adaylığımdan sonra Gazi Osman Paşa ilçe örgütümüz, üyelerimiz bütün hepsi seferberlik ilan etti. Özellikle pazar giriş çıkışlarına, pazar yerlerinde, ilçemizde bulunan STK'larda, hı-hı, derneklerde, spor kulüplerinde, Gazi Osman Paşa'nın iki tane önemli meydanı, GOP Meydan ve Küçükköy Meydanı'nda sürekli sahadayız, pazardayız, derneklerdeyiz, spor kulüplerindeyiz. Onun dışında okul çıkış saatlerinde veli buluşması yapıyoruz. Her mahallemiz okul çıkış saatlerinde hediye paketlerimizle beraber okul çıkışlarına veli buluşması gerçekleştiriyor. Bazen peyderpey benim de katıldığım rastgele ev ziyaretlerimiz oluyor. Kapısını, hmm, çalıyorum, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı adayım deyip kendimi tanıtıp sohbet ediyorum.
Hmm.
Bu da çok kıymetli, vatandaşların kapısında bir belediye başkan adayını görmek onlara güven veriyor, huzur veriyor. CHP'nin adayı kapımıza geldi diyor. Onların sorunlarını direkt onlardan dinlemiş oluyorum. Notlarını alıyorum. Geri bildirimlerini alıyorum. Özellikle bu sokak hayvanlarıyla ilgili bana çok önemli doneler verdi bu ziyaretler. Dolayısıyla bütün 16 mahallemizdeki mahalle birim başkanlarımız, ilçe başkanımız, ilçe yöneticimiz, yedek yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz hepsi sokakta, sahada, eski ilçe başkanlarımız sahada, eski belediye başkan adaylarımız sahada. Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Dolayısıyla burada komplike bir çalışma yürütüyoruz. Allah nasip ederse Gazionpaşa'da hemşerilerim teveccühüyle belediye başkanı seçileceğim. Ben başka bir ilçede oturmuyorum. Gazionpaşa Belediyesi'nin bütçesini Gazionpaşalar için harcamak için aday oldum. En büyük vaadim de bu. O yüzden az önce anlattığım kadınların ve çocukların beslenme çantası ile ilgili önerisi benim bütün seçim kampanyamı değiştirdi. Az önce anlattığım işte emekliler, hayvan, sokak hayvanlarımız, deprem toplanma alanlarımız, spor kulüplerimiz çok kıymetli, çok önemli. Ama asıl önemli şey bizim kent yoksulluğuyla mücadele etmemiz lazım. Onun yolu da belediyenin bütçesini vatandaşın cebine girecek şekilde harcamamızdan geçiyor.
Şunu da merak ediyorum. Şimdi 5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor.
Evet.
İlçe bazında bunun etkileri nasıl oluyor? Mesela çalışmalarınız sırasında nasıl geri dönüşümler alıyorsunuz?
Ya tabii ben 5 yıldır ilçe başkanlığı sürecimden beri sahadayım. Eşim de belediye başkan adayı olarak sahadayım. Hangi dernekle görüşsek özellikle ev kadınlarının Büyükşehir Belediyesi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik büyük bir teveccüh var. Çünkü 650 bin anne 0-4 yaş arası anne kartından yararlanıyor. 0-4 yaş arası çocuğu olan da annelerimiz ücretsiz ulaşım sağlıyorlar.
Evet.
Bununla ilgili büyük bir teveccüh var. Özellikle halk süt konusunda büyük bir teveccüh var. Kreş konusunda var. Ve spor tesisleri konusunda şey var. Çünkü
kent lokantalarında
kent lokantası Gazionpaşa'da açılmadan o Sultan Gazi'de açıldı.
Evet.
Onunla ilgili ama özellikle ev kadınlarının o anne kartı dediğimiz tanımlamadan kullandıkları kart desteği annelerimiz için çok kıymetli. Çocuklarını kreşe göndermeleri çok kıymetli. Sütten yararlanmaları çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaptığı hizmetler Gazionpaşa'da görünüyor.
İstihdam ofisi var
İstihdam ofisi de var tabii.
Var, kurulu
tabii,
orada
tabii,
da.
Evet.
Peki. Çok teşekkür ediyorum size. Son olarak söylemek istediğiniz,
ben teşekkür ederim.
Gazionpaşalılara söylemek istediğiniz bir şey varsa mesajınız varsa alalım.
Tabii. Yani az önce söyledim. Benim Gazionpaşa Belediye Başkan adayı olduğumda öncelikle yapacağım şey belediyenin bütçesini Gazionpaşalı hemşehrilerim için harcayacağım. Ve belediye başkanı olduğumda belediye başkanının bütçesi aylık olarak asgari ücreti geçmeyecek. En büyük vaadim bu. Onun dışında büyük makam arabalarına gerek yok. Büyük odalara gerek yok. Özel kalemin milyonluk özel bütçesine gerek yok. Şu an bakıyorum Gazionpaşa Belediyesi'nin özel kalem bütçesi temsil ağırlamı 10 milyonu geçmiş. Dolayısıyla bu bütçeleri daha tasarruflu kullanıp vatandaşımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, emeklilerimizin yararlanacağı bir bütçe haline getireceğimizin sözünü veriyorum.
Evet. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Hakan Bahçetepe değerli katkılarınız için ve kolaylıklar diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Evet, Yerel Seçimin Günü programında konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Osman Paşa Belediye Başkan adayı Sayın Hakan Bahçetepe'ydi. Çalışmalarını, projelerini bizimle paylaştı.
Yerel Seçimin Yönü.